Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi kemali hürmetle selamlıyorum. Allah Teala'nın rahmeti, selamı ve bereketi üzerinize olsun. Bu haftaki Gazali Mektebi programında inşallah bir önceki haftanın devamı niteliğinde misafirlik ve misafir ağırlamanın hususiyetleri, adab-ı erkanı ile alakalı mevzulara, İslam'ın bütünü içerisinde misafir ağırlamanın ne anlama geldiğine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sonrasındaki sahabilerin, tabiinin, müçtehitlerin, alimlerin ve ariflerin ve özellikle İmam Gazali rahmetullahi aleyhin bu noktada nasıl bir tavsiyelerde bulunduğu, nasıl bir duruş sergilediği ve bizlere ne telkinlerde bulunduğuna dair konulara devam etmeye inşallah çalışacağız. Hatırlamak gerekirse İmam Gazali rahmetullahi aleyh misafir ağırlamanın yani ziyafet dediğimiz misafire ikram etmenin ve misafir ağırlama hususiyetinin 6 adabından bahsetmişti. Bu 6 önemli hususiyeti misafir ağırlamayla alakalı misafirlik olgusuyla ve misafirlik mefhumuyla alakalı olarak zikretmişti. Misafirlik denildiğinde temelde şunlar akla gelir. Adabı bunlardır diyor İmam Gazali ve 6 başlıktan oluşuyor. Birincisi davet etmek. İkincisi davete icabet etmek. Üçüncüsü hazır bulunmak. Dördüncüsü yemek ikram etmek. Beşincisi ikram edilen yemekten yemek. Sonuncusu, altıncısı ise ayrılmak yani uğurlamaktır. Bunların her birisi davetin nasıl olacağıyla alakalı, davete icabetin nasıl olacağıyla alakalı, orada hazır bulunmak ve mevcut olmakla alakalı, yemek ikramı ve yemekle alakalı ve uğurlamakla alakalı her birisinin kendi içerisinde adapları vardı. Biz geçtiğimiz hafta öncelikle misafirlik olgusu ve İslam'ın bütünü içerisinde misafirliğin ne anlama ve nasıl bir önemi haiz olduğuna değindik. Ve bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifiyle başlamıştık. Misafirlerinize la tetekellefu lidzayfi fetubghiduhu. Misafirlerinize misafirlikte külfet getirecek şeyler yapmayınız. Külfete girmek suretiyle onları üzmeyiniz veya misafirlerinizin zihnini bulandıracak, kalbini kıracak ve misafirlerin zihninde ve bedeninde belki külfet oluşturacak surette kötü bir algıya sebebiyet verecek şekilde bir muameleyle, bir tasarrufla, bir hal, hareket ve davranışla onlara eza vermeyiniz, onları üzmeyiniz. Bu onları üzer ve onları buğz ettirir. Misafiri üzmek Allah Teala'yı üzmektir. Allah Teala'yı üzmek ise Allah Teala'nın gazabını celbeder buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir diğer hadis-i şerifinde ise yine misafir ağırlamayan, misafirlikte uzaktan yakından ilgisi olmayan kimsenin kendisinde hiçbir hayır yoktur. La hayra fî men la yudayif buyuruyorlardı. Bir de şu hadis-i şerif misafire ikram ile alakalı olarak çok önemlidir. Ki bu ikram etmenin, yemek yemenin, misafir ağırlamanın, misafire icabet etmenin temelini oluşturan hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün birçok koyunu, ineği, devesi olan bir kimseye uğruyor. Bu kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ağırlamıyor. Herhangi bir şey yiyecek veya içecek veya koyunlarından, develerinden, ineklerinden kesmek suretiyle herhangi bir şey ikram etmiyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka gün bir başka kadına uğruyor ancak bu kadının elindeki koyunlar birkaç tane ufak kuzudan ibaret. Belki diğer adamın koyunlarının, ineklerini ve develerinin yarısından daha az miktara sahip. Yani öteki adamın 50-100 tane ineği, devesi, koyunu varsa bu kadının belki elinde 5-6 tane koyunu var ufak tefek. Ancak bu kadın elindeki az koyunlara rağmen onlardan bir tanesini kesiyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ikram ediyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki şu iki adamın durumuna bakınız ve bunlardan ibret alınız. Yemek ikram etmek ve misafir ağırlamak Allah Teala'nın elinde olan ve Allah Teala'nın özellikle bahşettiği bir davranıştır. Allah Teala'nın ikramıdır. Misafiri ağırlamak ve misafire ikram etmek Allah Teala'nın kullara vermiş olduğu bir güzel ahlaktır ve Allah Teala'nın bahşetmesiyle olur. Şayet herhangi bir kimse bu ahlaktan nasiplenmek istiyorsa Allah Teala'nın ikram ettiği, Allah Teala'nın izin verdiği bu ahlak ile ahlaklanmak istiyorsa misafir ağırlasın ve bu ahlaka sahip olsun buyuruyor. Yani misafir ağırlamak herkesin harcı da değildir. Herkese verilen bir imkan da değildir. Herkese bahşedilen bir lütuf da değildir. Dolayısıyla misafir ağırlamamak büyük bir mahrumiyettir. Misafir ağırlamaya yanaşmamak veya bunu bir külfet, bir zahmet, bir meşakkat görmek büyük bir yoksunluktur. Allah Teala'nın bu kimseyi böyle bir hayırdan mahrum etmesi anlamına gelmektedir diyor mealen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine davetle alakalı şunlar konuşulmuştu. Sizlerle şunları müzakere etmiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta şunu söylüyordu İmam Gazali. Yemekli bir davete gittiğinizde yemekten sonra dua yaptığınızda şunu da söyleyin. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir yemek getirilip yemek ikram edildiğinde şöyle dua ederdi. Ekele ta'amukumul ebrar. Yemeklerinden, ikramından, ortaya koymuş olduğun sofrandan Allah Teala'nın has, samimi, muttaki kulların nasiplensin. Böyle dua ediyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir başka rivayetinde, bir başka duasında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. La te'kul illa ta'ame takiyyin. Ve la ye'kul ta'ameke illa takiyyin. Yemeği sadece muttaki olan, samimi olan, helal kazanan, Allah Teala'ya karşı hassasiyet ve duyarlılık sahibi olan muttaki kimselerin yemeklerinden yiyin. Sizin yemekleriniz de ancak bu şekilde hassasiyeti olan muttaki kullar yesin. Yani siz muttakilerin yemeklerini, muttaki olan kullar da sizlerin yemeklerini yesin, yiyiniz buyuruyor. Sofranızdan muttaki kullar eksik olmasın, muttaki kulların sofralarından da mahrum olmayın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyorlar. Şimdi bu davet etmeyle ve misafir ağırlamayla alakalı, evde misafir bulundurmayla ve evi misafirsiz bırakmamayla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettikleri ve İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in naklettikleri bunlar. Şimdi bir başka hadis daha var. Orada şöyle buyuruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz diye bir rivayeti var, bir ifadesi var daha doğrusu. Bunu şerh ederken bazı muhaddisler, mesela Mişkatül Mesabih şarihlerinden Mirkatül Mefatih müellifi Aliyül Kari, Hanefi fukahasının önemli isimlerinden bir tanesi, hem fakihtir hem muhaddistir. Bu hadis-i şerifle alakalı olarak şunları naklediyor. Evin kabre çevrilmemesi şu demektir. Birincisi, evde hiç Kur'an-ı Kerim okunmamasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim evlerde okunulur, kabirlerde okunmaz. Yani kabirlerde okunmaması demek şu demek değildir. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Yani ölülere, kabri başına gittiğimizde onlar ziyaret ederken Kur'an-ı Kerim okumamak değil. Onlara zaten Kur'an-ı Kerim okumak gerekiyor kabirlerde ölülere. Çünkü başka bir iletişim dili yok. Kabirde yatan kimseyle kabri ziyaret eden kişinin ortak bir dili varsa o da Kur'an-ı Kerim'dir. Nasıl olacak? Fatiha-i Şerife, İhlas-ı Şerife, Yasin-i Şerif ve diğer Süver-i Celile'den, Kur'an-ı Kerim'den, diğer surelerden bildiklerini ve okuduklarını okuyacak ve bağışlayacak, sevabını ona hediye ve takdim edecek. Allah Teala'ya bu şekilde arz edecek. Fakat kabirlerde Kur'an-ı Kerim okunmaması, Kur'an-ı Kerim hayata inmiştir. Evlerimize, hanelerimize, sokak mahallelerimize, kalp ve zihinlerimize inmiştir. Ölülere inmemiştir. Çünkü ölülerin artık amel edecek bir yanı kalmamıştır. Ölülerin artık amellerinin hesabını verme, muhasebe zamanıdır. Kur'an-ı Kerim hayatı tanzim eden, hesaptan önce hayatı tanzim eden bir kitaptır. Bu sebeple evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz hadisinden maksat ve muradın birinci manası evlerde hiç Kur'an-ı Kerim okunmamasıdır. Evlerde Kur'an-ı Kerim okumamak suretiyle evi kabre çevirmeyin diye mana veriyorlar. İkinci bir manası evlerde nafile namaz kılmamak suretiyle evlerin kabre çevrilmesidir. Malumunuz olduğu üzere farz namazlar camide kılınır. Bu cemaatle namaz kılmak bazı mezheplere göre müekked sünnettir. Bazı mezheplere göre kifai bir farzdır. Bazı mezheplere göre vaciptir. Ancak müekked bir sünnet olduğuyla alakalı kuvvetli bir ittifak söz konusu. Peki farz namazlar cemaatle kılınırken evlerde hangi namaz kılınması gerekir? Evlerde mümkün mertebe nafile namazlar kılınacaktır. Yani sabah namazının farzını camide kılıyorsa farz kılmaya gitmeden önce sünnetini evde kılar farz namazını da camide kılarak eda eder veya diğer nafile namazları revatip sünnetlerle alakalı düşünmemek gerekiyor sadece. Evvabin namazı, kuşluk namazı, duha namazı, ondan sonra işrak namazı ve diğer özellikle teheccüd namazı, kaza namazları veya buna benzer diğer nafile namazların her birisinin kılınabileceği yer evlerdir. Çünkü nafile namazlarda asıl olan ve esas olan gizliliktir. Riyaya düşmemek için bunları çok fazla izhar etmemek gerekiyor. Farz namazlarda ise asıl olan izhar etmektir. Ki farz namazlar camide cemaatle ve özellikle göstererek kılmak gerekiyor ki diğer insanlar bizlerle alakalı bu insan Müslümandır, bu insan muvahhittir, bu insan mümindir diye hakkımızda hem hayattayken hüsnü şehadette bulunsun hem de vefatımızda musallaya yattığımızda hali hayatında bu kimseyi Müslüman olarak bilir miydiniz diye cemaate sorulduğunda Müslüman olarak bilirdik diye hüsnü şehadette bulunup tezkiye etsinler diye farz namazların ve farz ibadetlerin yapılacağı yer açıktandır, izhar etmektir. Çünkü farz namazlarda kibir olmaz. Nafile namazlarda ise asıl olan gizliliktir, göstermemektir. İnsanların bunun farkına varmasına mani olmaktır. Bu da nerede olabilir? Evde olabilir. Dolayısıyla evleri kabre çevirmemek manasıyla kastedilen ikinci bir mananın evlerde nafile namazlara devam etmek suretiyle evleri namazsız bırakmamaktır. Çünkü kabirde namaz kılınmaz. Diğer bir manası evde ikram etmektir. Çünkü kabirler tezyinat ve ağırlama, uğurlama yerleri sevinç ve saadet yerleri değildir. Tefekkür etme, ibret alma ve hüzünlenme tabir caizse yas tutma yerleridir. Ahir ve akıbetimizi düşünme, giden kimselerin yokluğunu hissetme, onlara hayır duada bulunma yerleridir kabirler ve mezarlar. Dolayısıyla ikramda bulunulmaz. Ancak evleri kabre çevirmemek demek evde ikramda bulunmayı gerektirir. Yani evi kabirden ayıran unsurlardan bir tanesi ikramda bulunulması, misafir ağırlanmasıdır. Yani düşününüz, herhangi bir misafir ağırlanacağı zaman falanca kabirde, falanca mezarda buluşalım diye orada bir ziyafet sofrası kurulmaz, bir randevu verilmez, herhangi bir kimse kabirde ağırlanmaz. Hal böyle olunca evden misafirin eksik olmaması evin kabirden ayrıldığını gösteren, evi ev yapan unsurların başında gelmektedir diyor Ali Yurkari rahmetullahi aleyh. Bu sebeple hani evi kabre çevirmemek için misafiri evlerden eksik etmemek gerekiyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu hadisi şerifi mucebince amel etmiş olabilelim. Yine yani hadis-i şeriflerde daha önceki programımızda da zikrettiğimiz gibi Enes bin Malik mesela şöyle bir rivayette bulunuyor. Eve misafir girmediğinde bu eve melek de girmez. Veya diğer bir Hacı Mebrur'dan soruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendileri şöyle buyuruyor. Mebrur haç nedir diye sorulduğunda it'amut ta'am ve tıybul kelam. İnsanlara yemek yedirmek, ağırlamak ve ikramda bulunmak ve hoş sözlü olmaktır buyuruyor. Yine bir başka rivayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman nedir diye, hakiki manada kuvvetli iman nedir diye sorulduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara misafire özellikle yemek yedirmek ve selamı yaymaktır buyuruyor. Bugünkü dersimizde davetin özelinde değil de daha çok icabet adabıyla alakalı inşallah konuşmaya çalışacağız. Davete icabet etmenin önemi ve ehemmiyetine inşallah değineceğiz sizlerle birlikte. Kıymetli dinleyicilerimiz, davete icabet etmek İmam Gazali rahmetullahi aleyhin ifade ettiğine göre müekket bir sünnettir. Ve hatta davete icabet etmenin bazı fakihlere ve bazı alimlere göre vacip olduğuyla alakalı görüş belirtenler de olmuştur. Yani önemli bir mazereti yoksa bu kimsenin icabet etmesi, davet edildiği zaman orada bulunması üzerinde bir vecibedir, bir kul hakkıdır, müekket bir sünnettir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. İmam Gazali bunu şöyle naklediyor. لَوْ دُعَيْتُ اِلَى كُرَاعٍ لَاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِيَ اِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ. Küra denilen bir mevki var. Bu Tebük tarafında uzakta bir bölge. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Küra denilen Tebük civarındaki mevkiye uzak bir mevki olmasına rağmen şayet davet edilirsem icabet eder giderim. Şayet bana böyle bir koyunun bir zirası az bir eti bile hediye edilmiş olsa, yani ikram edilmiş olsa bunu da kabul ederim buyuruyor. Bu sebeple bu hadis-i şerifte malum olduğunuz üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın temel hususiyet ve özelliklerinden birisi cevami'ül kelim olmasıdır. Yani bir cümleyle veya bir hadisle, bir ifadeyle birden fazla manayı, muhtevayı, hükmü ihtiva etmesidir. Burada hem davete icabet etmenin ehemmiyeti hem de hediye edilen hediyenin, yani takdim edilen hediyenin kabul edilmesiyle alakalı bir hususu, bir durumu vurguluyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a deniz suyunun temiz olup olmadığı sorulduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "At-tahur ma'uhu vel-hillu meytetuhu." Yani hem denizin suyu temizdir, gusül ve normal namaz abdesti alınabilir, hem de ölüsü helaldir. Yani balıklar ölmüş olarak bile yakalanmış olsa veya ölü olarak çıkarılmış olsa bile herhangi bir taharetine halel gelmeyecek surette veya mikrop bulaşması, kimyasal karışması veya hastalık gibi buna benzer durumlar olmamak kaydıyla yahut etin temizliğiyle ve yenilmesiyle alakalı meşruiyet dairesinin ve çerçevesinin dışına çıkmamak kaydıyla denizden tutulan balık, yakalanan deniz ürünleri yenilebilir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, vaktimizi de çok fazla doldurmadan davete icabet etmenin adabıyla alakalı hususlara değinelim. İmam Gazali rahmetullahi aleyh davete icabet etmenin toplamda 5 şartının olduğunu ifade ediyor. Birincisi, davete ella yumeyyizel ganiyye bil icabete anil fakir. Yani bir kimse kendisini davet ettiklerinde davet eden kişinin zengin veya fakir olduğuna bakmaksızın davet eden kişinin sosyoekonomik durumuna, meşhur olup olmadığına, muteber olup olmadığına, amir, memur, patron, hoca efendi, alim, fakih, talebe öğrenci, konu komşu vesaire fark etmiyor. Yani ekonomik durumuna, şöhretine ve meşhurluğuna bakıp bakmaksızın doğrudan doğruya davet eden kişi kimse imkanı varsa buna icabet etmekle mükelleftir. Aksi takdirde davet eden kişilerin durumunu ayırıyorsa, davet eden kişilerin durumuna göre bunlara icabet ediyorsa, kimisinde fakir olduğu için gitmiyor, kimisinde zengin olduğu için en ön sırada gidiyor, hemen böyle atılıyor. Onlar da oralarda bulunmaya ve oralarda görüntü vermeye çalışıyor. Bu bir kibir alametidir ve kibir İslam'ın bütününe bakıldığı zaman yasaklanmıştır. Bundan dolayı davete icabetin en temel şartı icabet edeceğimiz, yani davet eden kişinin ekonomik durumuna, meşhur olup olmadığına veya bu kişinin statüsüne, özlük haklarına, çalıştığı kurumuna bakmaksızın veya buradan elde edeceğimiz menfaate veya maslahata bakmaksızın doğrudan doğruya bu kişinin davetine icabet etmektir. Aksi takdirde bu insanı kibre götürür. Nitekim mesela Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendimiz bir gün fakirlerin olduğu bir sofranın yanından geçiyor. Orada oturmuşlar ihtiyaç sahibi kimseler. Fakir böyle bir kalender sofrası tabiri caizse. Diyorlar ki ey Hazreti Fatıma'nın oğlu, buyurmaz mısın, ikram edelim, aramıza gel, sen de bizle beraber ye dediklerinde Hazreti Hüseyin yanlarına gidiyor, ikram ettikleri ufak tefek her neyse onlardan yiyor, teşekkür ediyor, icabet ediyor ve arkasından diyor ki ben sizin davetinize icabet ettim. Şimdi ben sizi davet ediyorum, sizleri de mutlaka şu vakitte ayarlamış olduğum, tanzim ve takdim edeceğim inşallah sofrada sizleri görmek istiyorum diye onlarla randevulaşarak onları yemekli bir sofraya, bir misafirle davet ediyor. Bu sebeple davete icabet etmek, icabet ederken davet eden kişinin göz önünde bulundurmaksızın, fakir veya zengin olmaksızın bunu kabul etmek temel adaplardandır. Aksi takdirde bu kişiyi efendim kibire götürecektir. Peki burada şöyle bir ayrım yapmak gerekirse, kimlerin davetine icabet etmek özellikle gerekir veya kimlerin davetine özellikle icabet ederken öncelik vermek gerekiyor? Burada davet eden kişinin ne kadar samimi olup olmadığını kestirmek 3 aşağı 5 yukarı mümkündür. Yani kişi daveti dil ucuyla değil de gerçekten kalbiyle yapıyorsa, icabet edildiğinde gerçekten sevinecek ve saadet duyacaksa, gelen kimsenin, icabet ettiği kimsenin icabetini ve orada bulunuşunu bir yük olarak görmüyorsa, Bu kişinin mutlaka davetine icabet etmek, samimiyetine mukabelede bulunmak ve orada hazır bulunmak gerekiyor. Çünkü bu bir kul hakkıdır. Bir insanın, bir Müslümanın diğer bir Müslüman üzerindeki hakkını ifade eder. Ancak kişi, davet eden kişinin durumunu gözlediğinde gelecek kimselerin ve misafirlerin kendisini bir yük olarak görüyorsa, gönülsüz davet ediyorsa, dil ucuyla davet ediyorsa veya birilerine gösteriş yapmak için davet ediyorsa buralarda özellikle bulunmamak, bu kimseyi de mümkün mertebe hani baştan salmak şeklinde değil de muhtelif gerçek bahanelerle veya gerçek meşguliyetleri ifade etmek suretiyle müsaade istemek gerekiyor. Bundan dolayı sufilerden bazıları diyorlar ki yediğin yemeği senin rızkın olan rızkın olarak gören kimselerin davetine icabet et. Yani seni çağırdığında ve davete icabet edip orada yemek yediğinde, bu yemek ikramını kabul ettiğinde bu misafir zaten kendi rızkını yiyor. Benim ikram ettiğim yiyecek zaten onun kendi rızkıydı. Misafirin kendi hakkıydı. Gözüyle gören kimselerin hakeza davetine icabet et. Aynı şekilde misafire ikram ettiği zaman şöyle düşünüyorsa, nasıl düşünüyorsa, bu kişinin yediği yiyecek ve bu kimsenin buradaki sofradaki yiyecekleri ve içecekler bu kimsenin bana emanet etmiş olduğu bir hak idi. Kendi emanetini alan bir hak sahibidir. Misafir yemek yediği zaman, ev sahibinin ikramlarını kabul ettiği zaman, sofrasına oturduğu zaman kendi emanetini alan bir hak sahibi olarak görüyorsa, misafire ikram ettiğinde bu ikramı misafirin kendi hakkı olarak, bir Müslümanlık hakkı olarak görüyorsa ve bu hakkı teslim ettiğini düşünüyorsa, bu kimselerin özellikle davetine icabet etmek önemli bir kul hakkıdır diyor sufilerden bazıları. İmam Gazali rahmetullahi aleyh de bunu ifade ediyor. Mesela Ebu Turab en-Nakşebi rahmetullahi aleyh diyor ki, bir gün bana bir yemek ikram edilmişti. Bu yemeği kabul etmedim, icabet etmedim ve yemekten geri durdum, imtina ettim. Takribi olarak 14 gün kadar açlıkla imtihan oldum. Anladım ki yemek ikram edildiğinde kabul etmeyişimin cezası Allah Teala tarafından bana 14 gün aç bırakılmak suretiyle verildi diyor. O yüzden ikram edildiği zaman, bir hediye takdim edildiği zaman kabul edilmesi, yemek ikram edildiği zaman buna icabet edilmesi önemli bir kul hakkıdır diyor. Yine Maruf el-Kerhi'ye diyorlar ki, ya sen her davet edildiğin yere gidiyorsun, hiç kimseyi kırmıyorsun. Dolayısıyla mutlak surette bu kimselere icabet etmeye çalışıyorsun dediklerine Maruf-u Kerhi diyor ki, ben dünyada bir misafirim. İnsanlar beni nerede ağırlamak isterlerse, nerede konaklatmak isterlerse orada konaklarım, davet edildiğim yere icabet ederim. Nitekim misafirin de üzerine düşen ev sahibinin davetine icabet etmektir diyor. İkinci adabı aziz ve kıymetli dinleyicilerimiz, mesafenin uzunluğunu ve çokluğunu, büyüklüğünü bahane etmek suretiyle davete icabetten imtina etmemesi gerekir. Nitekim hiçbir mesafe aşılamayacak ve kat edilemeyecek bir mesafe değildir. Özellikle yaşadığımız dünyada her türlü vesaitin mümkün olduğu, farklı vasıtaların mümkün olduğu bir ortamda yaşadığımızdan dolayı mesafeler artık insanların birbirini görmemesine ve davete icabet edilmemesine meşruiyet zemini teşkil etmez. Bundan dolayı hatta şöyle bir nakilde bulunuyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Tevrat'ta ve bazı kitaplarda şöyle geçtiğini ifade ediyor. Şayet bir hasta bir mil mesafede ise onu ziyaret et. Bir mil demek aziz dinleyicilerimiz takribi olarak 1,5 kilometre demek. Yani 1,5 kilometre uzaklıktaki hastayı ziyaret et. 2 mil uzaklıktaki cenazenin teşyiine, cenaze namazına katıl. 2 mil demek 3218 metre demek. Yani 3 kilometre aşağı yukarı. 3 mil uzaklıktaki kimse seni davet ettiği zaman bu davete icabet et. 3 mil demek 4800 metre demek. 4 mil uzaklıktaki bir kardeşini, bir dostunu, bir akrabanı, bir tanıdığını ise Allah rızası için ziyaret et. 4 mil demekse 6437 metre demek. Yani 6,5 kilometre demek. Dolayısıyla 6,5 kilometre de olsa bir kardeşini, insanın ziyaret etmesi gerekiyor. Tabii bunlar ifade ediliyor, ancak bunu belirtmek lazım. Günümüzde herhangi bir yerden, özellikle İstanbul şartlarında düşündüğümüzde Bir ilçeden diğer bir ilçeye zaten gittiğimizde rahatlıkla 10 kilometreyi, 8-10 kilometreyi, belki 15 kilometreyi aşmış oluyoruz. Asgarisi o da. Bir Ümraniye'den bir Kadıköy'e, bir Üsküdar'dan bir başka yere giderken. Hele ki artık kıtalar arası giderken, Avrupa'dan Anadolu yakasına geçerken bu artık 40-50-60 kilometrelere çıkıyor. Bu söz konusu rakamlar yürüyerek gidilen mesafeleri ifade eder. Yani yürüyerek de olsa 1,5 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre, 6 kilometre de olsa cenaze teşriğine katılmak, arkadaşı, kardeşi Allah rızası için ziyaret etmek, hasta ziyareti yapmak ve misafirlik için davet edildiğinde icabet etmek kulun bir diğer kul üzerindeki hakkıdır. Üçüncü adabı, davet eden kimsenin davetine icabet ettiğimizde oruçlu olduğumuz için yemek yemekten imtina etmemek gerekiyor. Tuttuğumuz oruç nafile bir oruçsa şunu düşünmesi gerekir bir kimsenin. Nafile oruçtan elde edeceğim sevap mı daha fazladır yoksa nafile orucu bozarak bu kardeşimin yemek ikramına icabet etmek mi daha fazladır? Nafile orucu bozarak bu kimsenin davetine icabet etmek ve yemeğinden yemek tutulan nafile orucun sevabından daha fazladır. Bunu bu şekilde görmesi gerekiyor. Çünkü kardeşinin kalbini mesrur etmesi, kardeşinin kalbini mesrur etmesi münferit olarak o orucu tutmasından daha evladır. Çünkü burada bir davete icabet vardır. İkincisi kardeşinin gönlünü razı etmek vardır. Kardeşlik hakkına riayet etmek vardır. Bundan dolayı bu daha önemlidir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün nafile oruç tuttuğu için nafile oruç tutan bir kimse davete icabet etmeyip oruçluyum diyerek yemekten yemediği için şöyle buyuruyorlar. Tekellefe leke ehuke ve tekulu inni saimun. Yani kardeşin senin için külfete ve zahmete girip bir takım sofra, bir takım yiyecekler hazırlamış. Sen ise tuttuğun oruç, nafile oruç olmasına rağmen oruçluyum diyerek geri mi duruyorsun diye ikaz ediyor. Yine İbn Abbas diyorlar ki bu noktada insanoğlunun yapmış olduğu en faziletli hasenat bir tanesi de velev ki oruçlu bile olsa kardeşlerinin ve dostlarının ikramını geri çevirmeyip orucunu bozmak pahasına o yemekten yemektir buyuruyor. Bu sebeple bu açıdan ve bu zaviyeden bakıldığında bir kimsenin tuttuğu nafile oruç ne kadar sevapsa nafile orucunu kardeşinin ikramı için bozmak da o kadar sevaptır. Tekrar söylüyorum. Nafile oruç tutmak ne kadar sevapsa ondan daha sevabı o orucu kardeşi ikram ettiği için bozmaktır. Yani şöyle düşünmeyecek. Ya öğlen olmuş. Dolayısıyla bu kimsenin davetine icabet edersem yarım gün aç kalmanın ezasını, zahmetini, külfetini çektim. Dolayısıyla bu benim yanıma kâr kalacak. Bundan dolayı bu zahmeti göze alamıyorum ve orucumu bozmuyorum demek. Elde edilecek sevabı belki nafile olarak elde etmemizi sağlar ancak kardeşimizin kalbini kırmaktan daha da önemli değildir. Dördüncüsü, herhangi bir kimsenin davetine icabet ediyorsak, icabet edilen kimsenin gerek ağırladığı, gerek uğurladığı, gerekse ikram ettiği sofranın helal, mekanın helal olması, nemime, gıybet, dedikodu gibi durumların olmaması gerekir. Böyle durumlar o varsa, gıybet dedikodu yapılıyorsa, böyle yerlerin davetine icabet etmemek gerekiyor. Ve sonuncusu, davete icabet ederken maksadımızın salt olarak karnımızı doyurmak değil, Allah rızasını kazanmak ve kardeşimizin kardeşlik hakkını temin etmek olduğunu bilmemiz gerekir. Ki burada maksat ahireti kazanmaktır. Dünyevi olarak güzel bir ahlaka sahip olmaktır. Kardeşimizin davetine icabet ederek onun gönlünü yapmaktır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davete icabet etmemeyle alakalı olarak herhangi bir kimse şayet yapılan davete icabet etmezse Allah ve Resulüne asi olur, karşı gelmiş olur buyuruyor. Bir başka hadisinde ise şöyle ifade ediyorlar. Bir kimse mümin bir kardeşini ikram ederse bu kimse hakikatte Allah Teala'ya ikram etmiş gibi olur buyuruyorlar. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde İmam Gazali naklediyor. Bir mümini sevindiren kimse hakikatte Allah Teala'yı sevindirmiş gibi olur. Yani bunlar niçin söylüyor? Yemek yerken kardeşimizi sevindirmek için, davetine icabet etmek için bunları yapmalıyız. Bunları yaparken mide spazmı geçirecek surette, midemiz çatlayıp patlayıncaya kadar, mide ağrısından duramayacak ve bulantılardan duramayacak kadar yemek değildir maksat. Kardeşimizin gönlünü yapmaktır diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh efendim. Bu haftaki programımızı inşallah bu şekilde sonlandıralım. Bir sonraki hafta yine misafirlik adabıyla alakalı olarak hazır bulunmak ve orada kardeşimizle birlikte mevcut olmanın önemine, ehemmiyetine, misafirlik adabının bir diğer başlığına inşallah sizlerle temas etmeye çalışalım. Önümüzdeki haftaya kadar sizlerin her birinizi Allah Teala'ya emanet ediyorum. Cumanızı tebrik ediyorum. Allah Teala cuma günü içindeki mübarek saate, müşerref saate, icabet saatine ulaşmayı cümlemizi lütfeylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.